Herkese merhaba, Gex Talks'tayız. Yepyeni, değerli bir konuğum var. Ben lafı fazla uzatmayacağım. Engagement, oyunlaştırma, geçmiş, gelecek ve sair trendlerle ilgili sevgili Yiğit Kalafatoğlu'na sorularım olacak. Hoş geldin Yiğit.
Hoş bulduk.
İlk sorum her zaman olduğu gibi seni senden dinlemek üzerine olacak. Kimdir Yiğit Kalafatoğlu?
En zor soru her zaman olduğu gibi. Ben 85 doğumluyum. Baktığın zaman bilişimci bir baba ve iletişimci bir annenin oğluyum. Aslında bugün geldiğim kariyer sanki hani biraz böyle doğduğum evde şekillenmiş.
Onların hibriti.
Gibi. Aynen, tam bir hibrit model. Şu an çok moda o, hibrit biliyorsun. Reklamcılık mezunuyum aslen. İşte üzerine yüksek lisans, itibar yönetimi üzerine. Daha sonra doktora eğitimi hala devam ediyor. Ve akademik olarak hani çalışmaya devam ediyorum. İşte Yeditepe, Kadir Has, Bilgi Üniversitesi'nde. Çeşitli dersler genelde bu alanda. İşte paralelde şöyle bir şey oldu. 2009 yılında sevgili Tolga Arıcan'la beraber biz şeyi kurduk. Türkiye'nin ilk sosyal medya ajanslarından Ütopik Farm'ı kurduk aslında. Ve paralelde yine Kadir Has Üniversitesi'nde ilk sosyal medya akademisini kurduk Türkiye'deki. Ve benim kariyerimi şekillendiren şey o oldu. Yani çok genç yaşta, 22-23 yaşında bir girişimcilik yapıp olmayan bir alanda bir ajans kurup 10 yılda bu ajansı büyüttük, besledik. Biz de oradan beslendik ve hani bir kariyer ve isim sahibi olduk. Daha sonra birçok insanın aksine ben girişimcilikten ve ajansçılıktan kurumsal tarafa geçtim. Burada da Penti'de bir süre çalıştım. Daha sonra Boyner Grup'ta Hopi'de çalıştım. Bütün bu süreçlerde işte pazarlama direktörlüğü yaptım. Ve tabii ki 360 pazarlamanın her alanında oldum. Yani kurumsal iletişim.
Ajanstan gelmenin bence böyle bir faydası oluyor. Sektörü, trendi önden görme avantajı var ajansların. Firmaları tenzih ediyorum. Onlar görmüyor demiyorum ama çeviklik ajansta.
Onların gündeminde o kadar çok fazla şey var ki, çok büyük bir operasyonu ve gemiyi yürütmekle mükellef herkes. Ve o tarz kurumların içerisinde tabii şey, dışarıdaki dünyada neler olup bittiğini onların kulağına fısıldayan insanların olması lazım. O anlamda tabii ajans trendleri erken yakalayıp fırsata çeviren, iletişime çeviren taraf olduğu için gözü hep bir anda hani ne var, yeni ne var, ne oluyor, ne bitiyor. Orada olan taraf, işi o aslında. Bu biraz bizim çok tırnak içinde söyleyeyim, hani ekmek yediğimiz ve insanlara buradan katma değer sağladığımız bir alan. Ben hala aslında kariyerime bir anlamda böyle devam ediyorum. İşte şimdi çeşitli platformlarda yine eğitimler, gelecek trend, işte daha çok yapay zeka gibi konularda akademik çalışma yapıyorum. Bunun dışında da aslında danışmanlıklara devam ediyorum yurt içinde ve yurt dışında.
Şimdi hikayede bilişim var, pazarlama var. İki öne çıkan alan. Ajans hikayesi var, üzerine kurumsal tecrübe var. Esasen bugün geldiğimiz noktada da pazarlamayı anlatırken bilişim vazgeçilmez bir parça oluyor. Yine eski usul işte offline kanallar, klasik yöntemler çalışsa da bilişim dolayısıyla teknoloji olmazsa olmaz. Bu ikisinin birleştiği yerde yeni pazarlama dünyasını böyle çok kısa bir alabilir miyim senden?
Ya yeni pazarlama dünyası şöyle, insanın insandan daha çok makinalarla, şu anki adıyla hani daha hype adıyla yapay zekayla iletişim içerisinde olduğu bir düzen olduğu için bizim aslında gündelik rutinlerimiz ufak ufak değişiyor. Şimdi evrimsel olarak da baktığın zaman bundan 100 yıl önce hani insan geniş hani bir köy kabile ortamında yaşayan, belki gündelik hayatında 20-30 kişiye dokunan ve taşa toprağa dokunan bir varlıktı. Hani endüstri devrimiyle beraber biraz apartmanlara, şehirlere hapsolduk. Çekirdek ailelere çekildik. Bugün hepimiz daha bireysel bir hayat yaşıyoruz aslında. Daha yalnız bir hayat yaşıyoruz. Dokunduğumuz şey ekranlar ve onlar aracılığıyla sosyalleşiyoruz. Bir süre sonra ekranlara da dokunmadan haberleşeceğiz ama fiziksel olarak değil. Hani şimdi bugün oluşan şey de şu, insan ve yapay zeka arasında bir interaction gelişiyor. Her gün bir şekilde yazarak, göstererek ya da konuşarak tıpkı insanlar arasındaki gibi diyaloglar dönmeye başladı yapay zeka ile insan arasında. Ve bu bizim birçok alışkanlığımızı değiştiriyor. yine örnek vereyim. Biz karar verme noktasındaki yetkinliğimizi bir yapay zekaya devrettiğimiz zaman benim adıma sen satın alma yapabilirsin. Yani kaç kilo süt tükettiğimi biliyorsun. Bana sorma. En ucuzunu al bundan sonra diye bir izin verdikten sonra. Süt üreten bir markanın müşterisi kim olacak? Yani.
Güzel bir bakış açısı.
Tüketicisi benim. Yani ben tüketmeye devam
edeceğim.
Üzerine
çok kafa yorulmamış bir alan.
Evet mesela şimdi. Onun için aslında teknoloji neleri değiştirecek? Yapay zeka elimizden işimizi alacak mı? Hangi meslekler kaybolacak? Hangi meslekler yükselecekten ziyade bence bugün işte Trend Watcher'ların, pazarlama dünyasının, insan kaynakları departmanında çalışan insanların asıl fokus olması gereken yer yapay zeka insanı neye dönüştürüyor? Nasıl dönüştürüyor? Yapay zeka ve insan arasındaki interaction'dan neler çıkıyor? Ona bakmamız lazım.
Çok güzel. Yani yarın öbür gün şöyle bir reklam göreceğiz mi acaba? İşte AI asistanına şu promptu ver. Şu indirim kapına gelsin.
Çok daha şeyini göreceğiz bence.
Ben biraz egzajere ettim şu anda.
Çünkü mesela şimdi bunun bir tık sonrası da AI of Things. Yani nesnelerin internetiyle, akıllı makinelerle yapay zekanın buluştuğu nokta. Şimdi akıllı bir buzdolabı yapay zeka üzerinden operate etmeye başladığı zaman içine giren çıkan ürünlerin bütün özelliklerini, kilosunu, gramını, ne kadar tüketildiğini, çürüdüğünü, çürümediğini falan anladığı zaman diyecek ki ya yiğit diyecek, bir dakika dur. İşte gene süt örneğini vereyim. Sen 3 litre süt alıyorsun sürekli.
Yarısını atıyoruz
yarısını
bunu.
Yarısını atıyorsun. Ben bundan sonra 1,5
atıyorsun mu diyecek, atıyoruz mu diyecek orada.
Muhtemelen yani. Bunu 1,5'a düşürelim. Hadi 2'ye düşürelim. Ondan sonra şu marka değil de şunu da alalım mı diyecek. Çünkü o buzdolabını üreten firma ile sütü üreten firma arasında bizim bilmediğimiz başka deal'lar olacak. Üretici, satıcı, mecra falan bunlar değişiyor. Değişecek hale gelecek. Belki buzdolabı üreten firma aynı zamanda sütü üreten firma olacak. Örnek veriyorum. Kategoriler, sektörler bunların hepsi iç içe girecek. Ama en nihayetinde ben hep şunu söylüyorum. Hani konuşmak, diyalog sadece anlaşmayı değil aslında. Hem kişinin benliğini hem de toplumun değerlerini yaratır. Yani biz iletişimin böyle bir iletişim dışında bir fonksiyonu da var aslında. Biz şimdi konuştuğumuz zaman burada bir takım şeyler üretiyoruz. Yani kendimizi tanımlıyoruz, etrafı tanımlıyoruz. Burada hangi sözcükleri seçtiğimiz, o sözcüklere ne anlamlar yüklediğimiz gibi birçok konuda bir şeyler oluşuyor. Bu zamana kadar bu insan iki insan arasında ya da insanlar arasında oluşuyordu. Şimdi makinayla konuşmaya başladık.
Çok kim, enteresan
burası
bir
akademinin de aslında böyle bakması ve yoğunlaşması gereken bir alan.
Şimdi sustainability çok hype bir kavram ve olmak da zorunda. Güzel, bunu kenara koyuyorum. Az önce anlattığın hikayede buzdolabı ile AI arasında geçen diyalogların belki de tamamının sürdürülebilir bir dünyaya da hizmet ettiğini düşünüyorum. Ama burada da yine aklıma şu geliyor. Yine felaket senaryosu her yerde olmalı. Acaba bu sürdürülebilirlik kavramını kullanarak bu makine altyapılı dünya bizi kendi içine çekip başka yere mi götürecek? Yoksa hakikaten orada dünya yararına bir şey mi olacak? Bunu da sağlayan belki bu işin arkasındakiler olacak. Bir canavar mı yaratacaklar yoksa dünyayı mı kurtaracaklar?
Yani şu an sadece...
Tabii bu soruyu sana sordum, büyük bir sorumluluk yükledim.
Yok, hayır ben de akıl yürüteyim yani ne olabilir bilmiyorum ama şöyle bir şey var yani. Şu an OpenAI'ın günlük gelişim maliyeti ne kadar? Hani bilmiyorum ama aldığı yatırımlar milyar dolar seviyesinde olduğu için günde 1-2 milyon dolar yaktığını düşünüyorum. Bu sadece hani...
Sigortalar dahil.
Brüt mü net mi? Google'da 2 milyon yaksa iyi falan diyor. yani burada şöyle bir şey var. İnanılmaz bir kaynak mesela. Maddi ve manevi yani entelektüel sermayede, yazılım aklında, kapital de bu tarafa evriliyor. Şu anda daha ilerideki bir verimlilik için bugün çok fazla nakit ve zaman ve entelektüel sermayeyi harcıyoruz. Kaldı ki bu altyapıların çalışabilmesi için dünyada tüketilen elektrik, su vesaireye baktığımızda belki de bugün fiili olarak sürdürülebilirliğin karşısındaki en büyük tehdit aslında yapay zeka çalışmaları. Yani burada bir oksimoron var. Öte yandan tabii ki hani hayatı daha verimli hale getirmek işte vesaire gibi konularda ileride bize çok faydası olacak ama belki de kendi yarattığı bir distopyanın içerisinde
bir sanrıyı yaşayacağız.
Bizi belki daha iyiye götürmeye çalışıyor olacak. Ama bu önlenemez bir şey. Hani ya işte yapay zeka durdurulsun, bu tarafa yatırım yapılmasın falan gibi bir şey.
Gelişimin önünde duramaz. Hiçbir fikir duramaz. Tarih boyunca duramaz.
Su akar yatağını bulur. Burada bir şey var. Sürdürülebilirlik konusu da aslında biraz ya biz bu dünyaya ne yaptık diye durup düşündüğümüz bir evrende çıkmış bir şey ama bizim insan doğasına da çok aykırı. Yani çünkü şurada 80-100 yıl ömür yaşıyorsun. Bunun 50'si 60'ı gerçekten bilinçli yaşıyorsun. Hani son 5-10 yılı geç, ilk 10 yılı geç. Ve hani yaşayıp öleceksin. Senden sonrası hani çoluğun çocuğun olmadığı müddetçe ki o varsa bile hani içgüdüsel olarak çok umursadığın bir şey değil.
Ya bir de bu çok kutsal bir mertebe. Bu seviye düşünceye sahip olabilmek insan için de o kadar kolay değil, o kadar yukarı çıkmak.
Tabii. Yani.
Bir 5000 yıl daha gelişmesi gerekebilir belki.
Yani başka türlü olsaydı zaten kapitalizm olmazdı. Hani çok daha böyle bir ütopik bir dünyada yaşardık hep beraber. Onun için sürdürülebilirlik bugün biraz vicdanımızı aklamak, çocuklarımız için iyi bir şey yapmak. Ve tabii ki daha yani farkındalıkla ve sosyal anlamda da sorumlu davranmak anlamına geliyor. Yani kurumlar bu anlamda bence modern dünyada 21. yüzyıl ve sonrasında bu konuyu iyi yaptılar sahiplenerek. Burada hani greenwashing yapanlar tırnak içerisinde mış gibi yapanları ayrı tutuyorum. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz düzen de aslında kurumlardan yani devlet gibi kurumlardan daha çok aslında insanla iştigal olan, daha çok insana erişen ve onların hayatlarını, standartlarını belirleyip düzenleyen şeyler şirketler, büyük kuruluşlar. O yüzden de bu büyük kuruluşların tabii ki hem kendilerinin varlığını bir sonraki nesillerde sürdürülebilir kılması, hem müşterilerini sürdürülebilir kılması, hem de doğayı sürdürülebilir kılması için biraz daha optimum davranmaları gerekiyor.
Güzel. Şimdi şirket tavırlarına girdik. Burada çok sevdiğim bir kavram var. Şirket hayatını sürdürebilmek için bir loyal ekosistem yaratmak zorunda. Hı hı. Yine süte dönelim. O sütü tekrar tekrar satmak zorunda. O sütün maddi tarafından çok manevi tarafını da kullanıcının zihnine zerk etmek durumunda. AI'yi yine kenarda tutuyorum. O bahsettiğimiz ileride olma ihtimali olan çerçeve aslında loyalty'den ziyade tamamen mantığa dayalı bir yapıyı öne çıkarıyor. Hı hı. Bunu bir koydum kenara. Ama insan duygularını kaybetmeyecek bir canlı.
Kesinlikle.
Ve orada da bir loyalty devreye giriyor. Bir yerlere sadık olacağız. Kişi, kurum, nesne, obje, tat neyse. Burada da bir dönüşüm öngörmek zorundayız. Burada hem buradaki Hopi tecrüben de bence bize biraz yol göstersin. Loyalty nereye doğru evrilecek ve birey nerede duracak?
Şöyle bir durum söz konusu. Bir kere söylediğin çok bence de doğru. Yani biz evrimsel olarak da yani Maslow'un piramidine de baktığında yani bir aidiyet arayışı içerisindeyiz yani. Varoluşsal bir şey. Bir işte dediğim gibi aile, kabile, toplum, cemaat falan. Oradaki bağlar, o güç bizi hayatta mutlu bir şekilde yaşamaya ve sağlıklı olduğumuza zihnen ve fiziken inandırarak bizim hayatımıza devam etmemizi sağlayan şeyler. Şimdi elektronik altyapı, ticaret, işte kapitalizm vesaire bu süreçler çoğaldığı zaman ne oldu? Aslında biz birbirimizi görmeden ilişkiler ağı içerisinde yaşıyoruz ve etrafa bir şekilde izler bırakıyoruz. Eskiden hani şundan 20 yıl, 30 yıl öncesini düşünelim. loyalty dediğin şey aslında her tarafımızda vardı. Niye? Kasap, bakkal, 90'ları düşünürsen.
Alt komşu.
Abi senin, köşe abi. Senin çocuk pirzola seviyordu, geldi. İşte tarhanam var, hanım sever. Hani bunlar aslında esnafın zihnindeki bilgilerdi. Şimdi o kadar çok bilgi var ki bunları birinin bir yerde tutması gerekiyor.
Bu arada az önceki cümlenin jenerikliği bana şeyi hatırlattı. Konkurda sunum yapan ajans kreatif direktörü cümleyi.
Oldu değil mi? Tabii mesleki deformasyon
şurada
var.
Şurada da storyboard'umu göstereyim.
Doğru, çok doğru. Yani loyalty'ye baktığın zaman bu bir ihtiyaç aslında. İnsan kendini hem özel hissetmek istiyor. Tüketici açısından baktığın zaman. Marka ya da kurum açısından baktığın zaman da verimlilik anlamında, satış anlamında, ciro anlamında doğru beklentiyi doğru zamanda karşılamak, kişiye kendini özel hissettirmek, oradaki yarattığın beyin kimyasında ve işte ruh dünyasındaki salgılattığın işte hormonlar, kimyasallarla salgılattıklarını mutlu ve huzurlu hissettirip hep o duyguyu araması için kendine gelmesini sağlamak. Bunun şimdi o kadar çok veri var ki ortamda. Nasıl bundan yola çıkıp bir şeyler yapılabilir? Eskiden işte şey diyorduk, big data var ama datayı işleyecek işte şey yok, kaynak yok. Artık o da var AI sayesinde. Bu yüzden önümdeki süreç hiper kişiselleştirme, hiper kişiselleştirilmiş teklif. Şimdi bugün sadakat programları ya da sadakat dünyasında biz insanları belirli kalıplara sokuyoruz. Bunlara da persona deniyor. Hı hı. Ya da bu personaların oluşturduğu segmentler oluyor. İşte Beşiktaşlı yiğit, ondan sonra baba yiğit, iş adamı yiğit.
Normalde de bu şekilde mi sıralıyorsun yoksa babayı bir üste mi koyuyorsun?
Tabii ki. baba şu anda...
Babayı üste koyup da... baba Beşiktaşlı yiğit gibi yani, mi oluyormuş?
Beşiktaş'ı da babalık kadar seviyorum ama öyle diyeyim. Lucarelli'nin lafıdır bu arada bu. Çok sevdiğim bir topçuydu, anmış olalım.
Dinliyorsa selam.
doğal olarak şey, biz yani bu kadar çok veriyi bıraktığımız için hiper kişiselleştirme aslında her bir bireyi bir segment gibi görüp kişiye özel kampanya ve teklif üretmek. O kişinin kırılma noktalarını anlamak, hayattaki süreçlerini anlamak, nasıl davrandığını bilmek, nasıl düşündüğünü anlayıp düşünüp ona özel bir şey üretmek aslında.
Aslında burada sözünü kesiyorum ama pazarlamanın tarihsel gelişiminde hikaye birebirdi zaten. Direkt aynen, kişisel segmentasyondu. Burada başladı ama çerçeve çok dardı. 100 kişiye etki aynen edebiliyordu. Mese gitti, bir mesajla milyonları etkilemek. Şimdi bir mesajla bir kişiyi ama en baştaki gibi 30 gibi 100 gibi bir dar ekosistemde değil, yine milyonlara dokunabilecek bir yapı geliyor diyoruz.
Aynen öyle. Mesela Hopi'nin 16-17 milyon kullanabildiği verisi vardı. Bizim o zaman hep açıkladığımız. Ben ayrıldıktan sonra belki şu anda 20 milyona gelmiş olabilir son 6 ay içerisinde. Bu 20 milyon verinin her birini ayrı ayrı, yani insanı, tüketiciyi analiz edecek altyapısı var.
Bu biraz korkunç gelmiyor mu?
Aslında yani korkunç geliyor ama hani Facebook, Google bunları zaten yapıyor. Yani şu anda aslında bize kişiselleştirilmiş reklamlar geliyor.
San Francisco'dan, Kaliforniya'dan gelen korkunç şeyleri daha kolay özümsüyoruz. Evet. Zaten onlar öyle gibi diyoruz da.
İşte şimdi mesela bizim aslında her gün
korkunç
kullanıyoruz
yani, yapmamız.
şey tarafına bakacak olursan böyle bir bütün sunumlarda o gene hani marka sunumu bir tane böyle şey vardır. Bir eğri vardır böyle. Loyalty, olgunluk eğrisi. Onun en tepesinde Netflix'i görürsün. Çünkü Netflix de senin aslında kendi account'unla izlediğin her şeyde hangi saniyeleri geri aldın, nereleri ileri aldın, ne tarz contentleri tükettin, ne kadar tükettin, ne sıklıkta tükettin falan bakarak aslında hem içeriği, hem içerik önerisini, hem daha sonra çekeceği prodüksiyonu, hem de sana bir şey izletmek için işte oluşturduğu thumbnail falan
buna
kişiselleştirerek
göre
yapıyor. Yani ben işte orada daha çok kadın görüyorum. Eşim daha çok erkek görüyor mesela thumbnail'larda falan. Hani bunların arkasında yatan aslında tam bu bir çok iyi bir hiper kişiselleştirme örneğidir örneğin. Bunu markaların yapabilmesi, onların da tabii ki yani karlılığını çok arttıracak. Ve o taraf karlılığı arttırıyor. Bu taraf da diyor ki ne güzel, beni düşünmüş, bana özel. Sadece bana özel bir şey.
Halbuki orada Netflix'in gizli sloganı devreye giriyor. Ciğerinizi biliyor. Loyalty'den yine de kimse vazgeçmeyecek.
Bence vazgeçmeyecekten
ana fikri herhalde ziyade, ciğerden buraya getiriyor.
Daha da loyalty'ye eğilecek herkes. Yani zaten bireysel
bireye
bir dünyadayız.
Getirdiği evet, bir avantaj olacak firma tarafından. Güzel. Bir kapanış sorumu da şimdi loyalty ekseninde sormak istiyorum. Bu arada sohbet çok güzel geçmiş. Sürenin de üstüne çıkıyormuşuz. Benim için hiç problem yok. Umarım izleyici dinleyici için de böyle olur. Loyalty giderken artık insan kuru kuru bir işbirliğini ikinci plana itiyor. Loyalty çünkü manevi tarafı da olan bir kavram.
Doğru.
Yanına eğlenceyi de katmak istiyor vatandaş ve tabii ki karlılığını da korumak istiyor. Şimdi o eğlence tarafını da biz gamification'la doldurmaya talibiz uzunca bir süredir. Burada biraz böyle jenerasyon sorusu gibi de olacak ama daha çok eğlence eskiden daha az verimlilik gibi algılanırken bugün dünya tersine döndü. Hı hı. Güzel fütüristik yorumlar alıyorum senden. Burada da böyle bir fütüristik bir çerçevede kapanışı yapalım.
Ya oyunlaştırma dediğimiz hadise yani o konunun hani uzmanı değilim ama literatürü takip ediyorum. Hani karşımda sen varken de bu konuyla ilgili konuşmak biraz ilginç oluyor. Ama yani yine insanı düşünecek olursam hayata başladığımızdan itibaren oyun oynuyoruz. Değil mi? Oyunla öğreniyoruz. Yani ben 10 yaşında mükemmel bir kız çocuğun babasıyım. İnanılmaz oyun oynayarak büyüdük. Çok da hala oyun oynuyoruz beraber. Nerede biz oyun oynamayı bıraktık? Nerede başka bir yola saptık? Öğrenmelerimiz herhangi bir şekilde oyun ve oyunlaştırmanın dışına çıktı da şimdi tekrardan ya aslında bak orası iyiydi, oraya geri dönsek ya, orada daha mutluyduk. Oynarken daha çok eğleniyorduk, daha çok öğreniyorduk, daha çok gelişiyorduk. 25'lerde 30'larda niye geri döndük? O arada okul yıllarımızda biz ne kaybettik? Eğitim sürecinde ne kaybettik? Kurumlar oyunlaştırmanın bu kadar değerli bir unsur olduğunu fark edene kadar nerelerdeydi?
Allah'tan o ara Beşiktaş vardı da oyundan kopmadık diyorsun.
Tabii yani ben hakikaten şeyi merak ediyorum yani bunu merak ediyorum. Çünkü aslında çok doğal, çok varoluşsal bir şey yani. Hani bizim genlerimiz de var biz. Baktığın zaman değil mi bugün yani hayvanlar da aslında oyun oynayarak doğayla hayatta kalmayı, avlanmayı, beslenmeyi, üremeyi vesaire bununla öğreniyorlar yani. Onun için mümkün olduğunca çok oyun ve oyunlaştırmayı sırf eğlence perspektifinden söylemiyorum. Bence insan aklı, insan zihni, beynin kimyası zaten gelişirken bu şekilde öğrenmeye programlandığı için de oralara birazcık bakmakta fayda var.
O zaman önümüz daha da açık. Alt metnini aldım.
Tabii yani.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim.
Benim için harika bir kapanış cümlesi oldu. Hatta bunu Pekşat'a da taşırız.
Çok sağ olasın.
İyi ki geldin. Ayağına,
İyi ki çağırdın. Bir 20 yılımız oldu herhalde
evet.
Seninle.
Geçen birbirimize telefonumuzu verdik ve ikimize de kayıtlı olduğunu gördük. Güzel bir anekdot.
Sen bende Ebu Bekir Kaplan Friend Fit diye kayıtlısın hala. Süper bir şey olmuş.
Yani. Oyun odaklı bir sosyal platformdu. İyi ki varmış diyelim. Tekrar çok sağ ol. Ağzına sağlık.
Teşekkür ediyorum.
Yiğit Kalafatoğlu bizlerle birlikteydi. Çok keyifli bir sohbet ettik. Gex Talks'ta tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.